Ayrım 12 Takunyalı Führer Ergün Poyraz Sayfa 184 Bir futbolcu doğuyor. Yine nereden nerelere geldik. Arkadaşlarına biraz ara verip tekrar dönelim Tayyip'in seyir defterine. Ruşen Çakır ve Fehmi Çalmık Tayyip'i övme yarışına girdikleri kitaplarında Bir Futbolcu Doğuyor başlığı altında Tayyip'in bir garip futbol serüvenini bakın nasıl anlatıyorlardı. İmam Hatip Lisesi'nde depreşen futbol aşkı Recep Tayyip'i profesyonelliğe kadar sürükleyecektir. Birçok genç gibi mahallede top oynayarak başlayan bu merak, daha sonra onun için geceleri uykusuna girecek kadar gerçek bir sevdaya dönüştü. Lisenin futbol takımında oynarken sahadaki kıvraklığı bazı kişilerin dikkatini çekti. Nitekim daha sonra Almanların efsanevi futbolcusundan hareketle Beckenbauer diye anılacaktır. 15 yaşında ilk teklifini aldı. Cami Altı Spor Kulübü kendisine 1969 yılında 1000 lira transfer parası ödedi. Ama futbol aşkı yarım kalabilirdi. Çünkü reis kaptan oğlunun okuyup adam olmasını istiyor, topçuluğun karın doyurmayacağını söylüyordu. Recep Tayyip'in futbol tutkusunun eğitim hayatını menfi yönde etkileyeceğini düşündüğünden oynamasına da izin vermiyordu. Bu yüzden Recep Tayyip futbolu hep gizli oynamak zorunda kaldı. Reis kaptandan habersiz gittiği futbol maçlarını ve kramponlarını kömürlüğe nasıl sakladığını şöyle anlatır. Çok seviyordum futbolu. Benim için tutkuydu. Gece adeta uykularıma giriyordu. Fakat ilk dönemlerde babam futbol oynamama asla müsaade etmedi. Uzun bir süre futbolu babamdan gizli oynadım. Mesela top ayakkabılarımı eve hiç getirmezdim. Evimizin altında kömürlüğümüz vardı. Babam görmesin diye kramponlarımı kömürlükte saklardım. Ayakkabılarıma gayet güzel bakardım. Gözüm gibi korurdum onları. Ben maçları yapar eve gelir, o gün oyun oynadığımı babama hiç çaktırmazdım. Hatta bazen yaralandığım olurdu. Babam görmesin diye saklardım. Sakatlanıp ağrıdan kıvranırdım ancak babam eve gelince dişimi sıkar, sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranırdım. Ne kadar kötü olursam olayım babam anlamasın diye hiçbir şey hissettirmezdim. Tayyip kendi açıklamalarına göre cami altında 4 yıl futbol oynamış. Bu arada İstanbul Gençler Karması'na da seçilmiş, Türkiye seçmelerine katılacakmış ancak adaylar için noter tasdikli olarak ebeveynlerden izin belgesi isteniyormuş. Bu belgeyi reis kaptan ölse vermezmiş. Şimdi burada biraz duralım ve basit bir hesap yapalım. Tayyip kaç yaşında cami altına transfer olmuştu? 15 yaşında. Cami altında kaç yıl futbol oynamıştı? 4 yıl. 15 artı 4. Etti mi 19? Bu ülkede 18 yaşına giren insanlar reşit olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ama Tayyip olmuyor. Neden mi? Tayyip de herkes gibi 18 yaşında reşit oluyorsa 19 yaşında katılacağı karma için neden babasının muvaffakati isteniyordu? Kaldı ki 15 yaşında amatör olmak için veli izni gerekiyorken hele bir de o gün için oldukça yüksek sayılan 1000 lira transfer ücretini almak için olmazsa olmaz şartların başında veli muvaffakati şart iken her nedense 15 yaşında veli izinleri hallediliyordu. Tayyip'in anlatımlarına bakınca 15 yaşında tereyağından kıl çeker gibi bir rahatlıkla yapılan işlemler 19 yaşında veli izninin kalkmasının ardından veli muvaffakati bahanesine sığınılarak halledilemiyordu. Aynı baba nasıl olmuştu da 15 yaşında izin vermiş 19 yaşında ayak diretmişti? Tabii ki senaryoyu yazanlar Tayyip'i parlatma olayına kendilerini öyle kaptırmışlardı ki reşit olma olayını unutmuşlardı. Tayyip'in ezberletilen hayal dünyasını aynen kitaba geçirmişlerdi. Böylece Tayyip bir önceki açıklamasını bir sonra kendi kendine adeta yalanlayarak yine kendi kendisiyle çelişkiye düşmüştü. Tayyip'in reşit olma yaşı unutuldu. O günler bakın nasıl anlatılıyordu. Erdoğan'ın gözüne uyku girmiyordu. Konuyu dayısına açmaya karar verdi. Onun babasını ikna edeceğinden emindi. Dayısı olayı reis kaptana anlatınca iki oda bir göz evde kıyametler koptu. Babası küplere binmişti. Kesinlikle izin vermiyordu. Erdoğan'ın gizli gizli futbol oynadığı da böylece açığa çıkmış oldu. Ağladı. Babasıyla arasındaki en büyük çatışma meşin yuvarlak yüzünden çıkıyordu. Bunun gibi birçok futbol müsabakasına babası izin vermediği için katılamadı. O bununla ilgili olarak ileride babam yüzünden buna benzer birçok fırsatı kaçırdım diyecektir. CIA istasyon şefi Graham Fuller'ın en yakın arkadaşlarından Ruşen Çakar'ın Fehmi Çalmuk ile beraber Tayyip'i parlatmak amacıyla kaleme aldıkları kitapta yukarıda belirttiğim paragrafta iki oda bir göz evde kıyametler kopuyordu şeklinde geçen cümle bir insana hak etmediği payeleri yüklemeye çalışarak yapılan çalışmaların nedenli komik durumlarda kalınacağının bir göstergesiydi. Öyle ya, ne diyordu Ruşen'in arkadaşı Tayyip'in başını çektiği oluşum için? Yenilikçi hareket Türkiye'deki İslamcıların önderleridir. Bir başka CIA istasyon şefi Morton Abramowitz, Tayyip Erdoğan'ı yere göğe sığdıramıyor ve safını belirliyordu. Kravatlı ve çağdaş görünümlü Erdoğan'ı Erbakan'a tercih ederim. Ruşen Çakır yaş konusunda sık sık yanlışlıklara düşüyor, sonra da kendisiyle dalga geçiyorlardı. 2 Mayıs 2010 tarihinde Ruşen'in bir zamanlar yere göğe sığdıramadığı kesimin Vakit gazetesi arşiv sayfasında ''En cevval bir Mayısçı ve afacan 14 yaşından beri Taksim'de yürüyormuş'' başlığı altında Ruşen şöyle tiye alınıyordu. Vatan gazetesinin yazarlarından Ruşen Çakır 1962 doğumlu. Fakat olsun, kimseden geri kalmamış. Artvin Hopa'nın sokaklarındaki kısa pantolonlu çocukluğundan beklenmeyecek müthiş bir sıçramayla Taksim'e gelmiş ve 1976'nın 1 Mayıs yürüyüşüne katılmış. Düşünün, 1976'da afacan yaşında en cevval 1 Mayısçımız artık Ruşen Çakır. İşte dün yazdığı satırlar. Yaşasın 1 Mayıs. 1 Mayıs 1976 günü Taksim meydanındayım. 1 Mayıs 1977 günü Taksim meydanındayım. 1 Mayıs 1978 günü Taksim meydanındayım. Bugün yine Taksim meydanında olacağım. En azından aradaki 32 yılın hesabını sormak için. Tayyip 19 yaşında, babası izin vermediği için karmalara seçilemez ama İETT'ye transfer olur. Nasıl olur derseniz, vallahi ben de bilmiyorum. Tayyip bu konuda açıklama yapmamış. Sene 1976, Tayyip 22 yaşında. Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne Toma Kalapereviç adlı bir teknik direktör getirilmiş. Genç oyuncular aranıyormuş. Bu arada adaylar deneniyormuş. Spor yazarı Kemal Belgin Kalapereviç'e 3 genç götürmüş ve şansa bakın ki bunlardan biri de Tayyip'miş. Şimdi diyeceksiniz ki artık 22 yaşındadır ve veli muvafakatine ihtiyacı hiç yoktur. Böylece Fenerbahçe Beckenbauer'ına, Beckenbauer da Fener'ine kavuşacaktır. Yanıldınız işte. Nasıl mı? Hadi Tayyip'i övme kitabından okuyalım. İstanbul Amatör Küme final maçlarının UEFA stadında organize edildiği zamanlarda grup birincileri kendi aralarında şampiyonluk maçları için karşılaşırdı. Recep Tayyip de İETT takımında ileri uçlu oynuyordu. İlk 2 sene turnuvalardan sonra seçilen en iyi 11'de o da yer almıştı. İETT'nin maçlarını izleyen Kalapereviç, Tayyip Erdoğan'ı beğendi ve alınmasını istedi. Bunu alalım, bu gençte istikbal var, ona hayran oldum. Erdoğan bu teklif üzerine havalara uçtu ama aklına babası gelince buruldu. Bu teklifi asla babasına kabul ettiremezdi. 1-2 gün geçmeden teklifi reddetti. Tayyip'i yağlama kitabında cami altında topçuluk yaparken Tayyip'i izleyip beğenen Fenerbahçe teknik direktörünün ismi Kalapereviç olarak açıklanırken yine Tayyip'e methiyeler düzmek için yazılan bir yazıyı Tayyip'in ağzından yayınlayan Rize Spor adlı dergide Tayyip'i izleyip beğenen isim Fenerbahçe teknik direktörü Didi olarak anlatılıyordu. Hadi buyurun seçin hangisini yutarsanız. Biri sarışın Yugoslav, diğeri siyah Brezilyalı. Ancak dikkatinizi çekmiştir, burada ufak bir sorun atlanmış. Tayyip çok istediği Fenerbahçe transfer olsaydı, işte o zaman yanmıştı gülüm keten elva. Öyle ya, Akıncılar Başkanlığı, MTTB'de yöneticilik, Erbakan'ın partisinde Beyoğlu ilçe başkanlığı ne olacaktı? Say ne olacaktı? 13 Ocak 2009 tarihli Radikal Gazetesi ise Rize Spor dergisinden alıntı yaparak Didi'nin Tayyip'i beğenip Fenerbahçe'ye transfer etmek istediğini belirtiyor. Ancak bu transfere babasının izin vermediğini aktarıyordu. Tayyip babası futbol oynamasına izin vermediği gerekçesiyle Fenerbahçe'yi reddettiğini söylüyor. Ama aynı sayfada İETT'de futbola devam ettiğini de anlatıyordu. Tayyip bir önce söylediğini bir sonra yalanlayarak Fetoş gibi adeta kendi kendinin Brutus'u oluyordu. Hem de Takunyalı Brutus. Bu olay bana İlyas Salman'ın başrolünü oynadığı Ya Ya Ya Şa Şa Şa adlı filmi hatırlattı. İlyas Salman filmde başarılı bir futbolcuyu canlandırıyordu. Çok iyi bir futbolcu olmasına rağmen bir apartmanda kapıcı olan babası top oynamasına izin vermiyordu. O da ayakkabılarını Tayyip gibi kömürlüğe saklıyor, sakatlandığında yaralarını babasından gizliyordu. İlyas'ı da Fenerbahçe'nin yabancı antrenörü seyretmiş ve beğenmişti. Tayyip'in aksine İlyas Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Şimdi diyeceksiniz ki ne yani koskoca Tayyip İlyas Salman'ın filmini kendine mi uyarlamış? Olur mu hiç? Haşa sümme haşa. İlyas Salman ondan yürütmüştür. Her ne kadar İlyas Salman'ın filmi onun hayatını anlattığından yıllar önce yayınlanmış olsa da. Tabii bu arada şu bilgiyi de hatırlatalım. Babası denizci olan futbolcular arasında Beckenbauer'a benzetilen isim Fenerbahçeli milli futbolcu Alparslan'dı. Ne kadar fesatsınız. Ne yani koskoca Tayyip Beckenbauer lakabını Alparslan'dan mı aşırdı? Olur mu? Tayyip hiç öyle şeyler yapar mı? İlyas Salman gibi Alparslan da Tayyip'ten devşirmiştir. Yalnız burada biraz duralım. Ortada bir gerçek var. Her şeyin bir tamam hakkını verelim. Şöyle ki, Tayyip'i Fener'in istediği bir anlamda doğruydu. Bu Fener Tayyip'in yaşam öyküsünü anlattığı gibi spor kulübü olan Fener değil. Babasının sandalcılık yaptığı ve yolcu bulmak için çığırtkana ihtiyaç duyulan Fener Hasköy hattındaki sandalların ilk hareket yeriydi. Teklifi Fener'deki sandalcılardan almıştı. Yolcu toplamak için çığırtkanlık yapsın diye. Paytak Reco. Tayyip ya da futbol oynadığı daha doğru bir deyişle futbolculuğu beceremediği günlerdeki lakabıyla Paytak Reco, başarısız futbolu ile İETT'den de kovuluyordu. Ancak o bu olayın da reklamını yaptırarak bakın kendini nasıl övdürüyordu. Tabii övdürür. Siya ne için var? Adamın karısını bile allayıp pullayıp tekrar aynı adama satıyor. Şeytan bile bizim siyasal dinciler, ikinci cumhuriyetçiler, F tipi ile Siya arasındaki ilişki karşısında şapka çıkarıyordu. Neyse lafı fazla uzatmayıp Siya istasyon şefinin arkadaşının Tayyip'i cilalama kitabını okumaya devam edelim. İran devriminin etkisiyle gençler arasında sakal bırakmak iyice yaygınlaşmıştı. Radikal çizgideki Recep Tayyip Erdoğan da sakal bıraktı. Bir yandan okuyor, diğer yandan İETT'de futbol oynuyordu. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası İETT'nin başına komando albay atadılar. İlk emri benim müesseselerimde sakallı görmek istemiyorum oldu. Bir yanda çocukluk aşkı futbol, diğer yanda inancı gereği bıraktığı sakal vardı. Albay herkese teker teker bunu söyledi. Zaten Erdoğan'ın MSP içindeki göreviyle ilgili bilgi sahibi de olmuştu. Bir gün Erdoğan'ın yanına gelerek, yarın sabah ya istifa et ya da sakalını kes dedi. Erdoğan şaşırıp kalmıştı. İşin ucunda futbola veda etmek vardı. Sonunda İETT'den istifa etti. Ayrılır ayrılmaz mahallesinin takımı olan ve amatör ikinci kümede oynayan Erok Spor'a girdi. Askere gidene kadar orada futbol oynadı. Sakaldan taviz vermemişti. İETT'den ayrılmak istemesinin bir başka nedeni ise o günlerde İETT'den 12.500 lira aylık alıyordu. Oysa sucuk imal eden şirket kendisine 50 bin lira aylık teklif etmişti. Tayyip hem futboldaki beceriksizliğini kapamak hem de paraya tamah etti dedirtmemek için İETT'den ayrılma gerekçesi olarak sakal mazeretinin ardına sığınıyor. Futbolculuktan sucukçuluğa yatay geçiş yapıyordu. Yani Tayyip sakalını kesmemek için İETT'den ayrılıp o günlerde bugünün meclis başkanı Mehmet Ali Şahin'in başkanlığını yaptığı Erok Spor'a sucukçu futbolcu etiketiyle gitmişti. Buraya kadar iyi. İyi de iş bundan sonra çetrefilleşiyor. Nasıl mı? Şimdi İslami kuralları hafifçe bir yoklayalım. İslam'da sakal mı önce gelir yoksa örtünme mi? Tabii ki örtünme. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Sakal kesmemek için futbolu bıraktığını anlatan Tayyip, top oynarken kısa şort giydiğini söylüyordu. Hatta Tayyip, 1 Ekim 1994 tarihli Meydan Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Normal şort giydiğim için günahkar olduğumu biliyorum." diyecekti. Kesmenin hiçbir günahı olmayan sakalını kesmemek için futbolu bıraktığını açıklayan Tayyip, ne hikmetse İslam'da günah sayılan kısa şortla futbol oynamaktan çekinmiyordu. Oysa bugün bile giyilen biraz uzun şorttan giyse kimse kendisine karışamaz, hesap da soramazdı. Üstelik kendi deyimiyle günah da işlemezdi. Tayyip her zaman yaptığı gibi şark kurnazlığına sarılmış, futboldaki başarısızlığını örtmek için bir albaya iftira atmış, dini hassasiyetlerin ardına sığınmıştı. Tayyip'in askere ve albaylara o dönemde sınırlı kalan iftiraları hükümet olduktan sonra tavan yapmış. Ergenekon tertibiyle albaylardan generallere kadar birçok askere iftiralar yağdırılmıştı. Bu nasıl love story? Dünden bugüne yaşanmış aşkların en ünlüsü hangisi diye düşünsek, hemen aklımıza Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Züleyha ya da Romeo ile Juliet veyahut da Baltacı ile Katerina gelir. Ha, bir de Mart aylarında damlarda geleneksel olarak yaşananlar var ki onların da konumuzla ilgisi yok. Emine kendisine yağcılık olsun diye yazılan kitapların aktardıklarının aksine günlerinin çoğunu cep foto romanları ve Kleopatra başta olmak üzere aşk hikayeleri anlatan kitapları okuyarak geçiriyordu. Bir Kleopatra'ya aşıktı, bir de kendisine, aralarda bir yerde de Tayyip'e. Aynanın karşısına geçti mi kendinden geçiyor, adeta Kleopatra ile bütünleşiyordu. O Kleopatra ki Roma'nın en kudretli adamı Sezar'dan bir çocuğu olmasına rağmen ona kök söktürmüş, onu dize getirmişti. Sezar'dan sonra Antonius'la beraber olan Kleopatra, M.Ö. 31 yılında onunla aynı safta girdiği savaşı kaybedince, Roma sokaklarında zincirlerle bağlanarak sürüklenme korkusuyla Mısır'ın İskenderiye kentinde intihar ediyordu. Emine bunları düşündükçe Kleopatra'ya olan hayranlığı kat be kat artıyor, onun gibi olmak istiyor ve hep onu taklit ediyordu. Emine'nin Kleopatra aşkı öyle kuvvetliydi ki bu kara sevda bugün bile aynı şiddetiyle sürüyordu. 29 Nisan 2010 tarihinde Avrupa Parlamentosu'ndaki AB yolunda Türk kadını başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Emine, o gün üzerine Kleopatra'nın ve Mısır firavunlarının üzerinde giydiği elbisenin aynısını giyerek katılıyordu. Tek farkla onların başında taç takılıyken Emine'de ise türban vardı. Konuyu dağıtmadan 4. Ergenekon iddianamesi ve neden bu iddianameye dahil edildiği anlaşılmayan Bedrettin Dalan üzerinden satır aralarında isimlerine yer verilenler ile Emine'nin AB gezisine parasıyla katılanlar arasındaki paralelliğe dikkat çekelim ve yorumu siz okurlara bırakalım. Madem Emine ile Kleopatra'dan bahsettik, Emine'nin sevdasına gelmeden önce yine Kleopatra'nın Mısır'ında yaşanmış bir aşk hikayesine bakalım. Sıcak, çok sıcak bir akşam, babası Züleyha'yı çekti dizinin dibine. Dedi, kızım, nazlı çiçeğim, otur şöyle, sözü çekip çevirmeyeyim. Mısır azizi taliptir, sana haber vereyim. Sözü çekip çevirmeden bir çırpıda babası Züleyha'ya Mısır'ın azizini anlattı. Potifar, gücünün, şöhretinin, servetinin zirvesinde bir güneş, hükümdarın sağ kolu, Nil ülkesinin ikinci adamı, kuvvet onun, varlık onun, dün onun, bugün onun. Anlattı da uzun uzun babası, sözün sonunu şöyle bağladı. Kızım, dedi, yağmur çiçeğim, seni bilirsin hiç kimseye evet demen için zorlamadım, zorlamam. Ama birine evet diyeceksen eğer benim için uygundur Potifar. Nedenini sorarsan ülkeler geçme, denizler aşma, uzak düşme bizden, kal Mısır'da. Mısır'da, yani benim ve annenin yanında. Mısır'da ise en uygunudur Potifar sana. Dün onun, bugün onun, ne dersin benim güzelim, benim kızım? Züleyha kim bilebilir ki yarın da onun, dedi, gülümsedi ve ekledi. Göreyim. Gördü. İncecik bir dal, neredeyse bir fidan. Bu nasıl aziz, bu nasıl Mısır'ın ikinci adamı? Yaşını başını almış değilse de yaşlanmadan yaşlanmış onca devlet büyüğünü düşündü Züleyha. Bu nasıl aziz, bu nasıl Mısır'ın ikinci adamı? Kıvrak bir bel, sanki bir kurdun beli. Göğsü bir kaplanın göğsü kadar çevik, elleri bir aslanın elleri kadar güven verici. Gözleri Mısır gecelerinin karanlığı. Sanki Züleyha'nın rüyasındaki güzellik dalı, sanki bir tanışıklık hatırası. Bildim, dedi Züleyha, sen osun. Kendisi için Mısır tanrılarının beni yarattığı, varlığıyla bütün boşluklarımı dolduracak olan, varlığımla bütün boşluklarını dolduracak olduğum, ne var ki yaşamak istediğimi bana yaşatacak, ne var ki yaşatmak istediğimi yaşayacak, yaşamım gibi beni ölümden de yalnız bırakmayacak olan, ölümüne refakat edecek olduğum, ölümüme refakat edecek olan, tanıdığım sen olsun, evim evim, yüreğim yüreğin, ben seninim, sen de benim. Söz verdiler yüksek sütunlu tapınakların serinliğinde, onca insanın ve onca tanrının tanıklığında evlendiler. Kitaplar evinin katipleri bu ahdi papirüs tomarlarına yazdı. Ravilerin anlattığına bakılırsa Mısır'ın geçmişinde böyle görkemli bir düğün olmamıştı. İncecik bir dal neredeyse bir fidandı Potifar, ama o kadar, sadece o kadar. Anladı ki Züleyha, Potifar'la hayat uzun bir gece, sabahı olmayan, tek kişilik bir ölüm, tek kişilik bir yağmur. Potifar'a göre Züleyha üç hece, sarayın dar koridorlarında sınırsız bir güzellik. Bir görüntü ele güne bir iktidar sağlaması. Potifar Mısır'ın en güzel kızının kocası. Potifar en nadide elmasın sahibi, ama o kadar, sadece o kadar. Züleyha bir uzun name, Potifar'ın okuma yazması yoktu. Züleyha üç soru, beş soru, on soru, yanlış yoktu. Ama Potifar'ın cevap kağıdı boştu. Bir şerbet Züleyha yaz gününün en hardı yerinde, serin, çok serin, Potifar'ın elindeki kadeh Züleyha'yı almıyordu. Bir garip denklik ki eşit işaretinin anlamı yok. Potifar ehramların derinliğindeki yalancı kapı. Dadının sezgisini ve uyarısını duymamıştı, Züleyha yanılmıştı. Anladı ki Züleyha, Mısır'ın ikinci adamı olan Aziz'le yapılan bu evlilik sözde kalacaktır. Kalsın dedi, bir kere söz verdim, sözüm sözdür benim. Evin evim, yüreğin yüreğim, bedenim bedenin, senin şu cismim. Ruhum ve bedenim alabildiğin kadarıyla senin, alamadığın hiç kimsenin, yani benim. Ben sana yeterim senin yetmediğin yerde. Onarırım kendi ellerimle kalbimi, kendi ellerimle severim yüreğimi. Kendime sultan, kendime tebaa olurum. Sen efendim olamazsan kendime köle olurum. Kölelik yoksa defterinde, kendime efendi yine ben olurum. Kime ne zararım var? Hem aşıkım hem maşukum yine benim. Dişisi de erkeği de aydı çanakta yaprak veren çiçeğim. Değil mi ki Potifar neye sahip olduğunun farkında, değil mi ki bana iyi davranıyor. Yontup bir yüzük çıkaramasa da bana elmasım diyor. Bu yeter bana. Züleyha niye yanılmıştı? Yanılır, çünkü onun rüyasında yoruma ihtiyaç duyuluyordu ve yorum yanlış yapılmıştı. Ama eminin ki öyle mi? O denli net, o denli açık ki ne yoruma gerek vardı ne de tabire. Ekabirlere ise hiç mi hiç ihtiyaç yoktu. Zira peygamber rüyaları dahil haşa hiçbir rüya Emine'ninki kadar açık değildi. Vallahi ben demiyorum, Emine söylüyor. Diğer rüyaların hepsi bir yoruma, hepsi bir tabire muhtaçtı. Ya Emine'ninki? Züleyha'nın rüyası da yorum istiyordu ve yorumladı Züleyha. Ama Züleyha yanılmıştı. Niye yanılmıştı? Züleyha kıvrak bir bel, sanki bir kurdun beli, göğsü bir kaplanın göğsü kadar çevik, elleri bir aslanın elleri kadar güven verici şeklinde hayal ettiği birini beklerken nasıl olur da böyle bir durumla karşılaşırdı? Bu durumu yine Züleyha'nın rüyalarına aldanmasında görüyorduk. Nazan Bekiroğlu Yusuf ile Züleyha adlı eserine bakın bu rüyayı da nasıl anlatmış. Irmak kıyısında Mısır'ın en zengin ve en soylu saraylarından birinde, annesinin bir tanesi, babasının güzeli, Mısır'ın en güzeli, su damlası, lotus dalı Züleyha, gönüllerin emeli Züleyha, çöl çiçeği, Mısır'ın parlak seheri, kaç gönle tuğ diken genç Ece, kaç ülkenin hakanı olup da henüz düşmemiş kale, ele geçmeyen ülke, fethedilmeyen şehir, adı Hint'ten Yemen'e uzayıp giden efsane, kaç hükümdar, kaç şehzadeye hüsran kapısı Züleyha'nın eşiği. Kaç komutan, kaç kahramanın diretmişliğine ümit Züleyha'nın güzelliği. Şan, şöhret, iktidar, servet, güç, ülke, hakimiyet. Bütün mücevherleri Mısır'ın, bütün ipekleri, bütün sarayları, Nil'in bütün yelkenleri. Yüzlerce cariye, yüzlerce köle. Tümü bir sözüyle Züleyha'nın emrine amade. Bir tek Züleyha içlerinden birine evet dese... Evet dese ömrüm senin, evet dese evet ömrüm al senin. Ama hangisi Züleyha'nın eşiğine yüz sürse, hangisi düşse Züleyha'nın eteğine, Züleyha'nın yüreğinde bir boşluk. Züleyha'nın yüreği rüzgara unutulmuş bir gemi, şafağı olmayan bir gece. Bir yarım ki diğer parçası eksik, bir anı ki koptuğu yer karanlık. İşte o gece, Yusuf'un rüyasıyla aynı gece. Yusuf bir güzel çocuk, Kenan'ın Yusuf'u. Züleyha bir genç kız, Mısır'ın Züleyha'sı. Bir rüya gördü Züleyha ve rüyasının içinde bir rüya daha. Rüyasında çöllerin göklerinden gelen bir ay aydınlığı tam 14'ünde Züleyha'nın başından geçerken, Züleyha aniden kocaman ve parlak mavi ışıklar saçarak ufuktan dağın çok köşeli yıldıza dönüşmekte ve çöllerden gelen ayın aydınlığının içinden geçmekte. Rüyasında ter içinde rüyasından uyanan Züleyha bir suret aynasına uzanmakta ve rüyasının içindeki rüyasında çölden gelen ay aydınlığını suret aynasının derinliğine almakta ve görüntü bulanarak önce sonra güzellerden bir güzele dönüşmekte. Öyle bir güzel ki güzellerden bir güzel, güzellerden en güzel, güzelliği yorgunluk, güzelliği sonsuzluk, güzelliği ölüm, güzelliği dirim bir güzel. Ve o güzelden daha bir güzelin gözleri, yeryüzünün en güzel ve en muhteşem gözleri. Her bakışında müjde veren müjdeden daha güzel gözler. Bir gölge önce incecik bir dal, neredeyse bir fidan, gözleri yarı kapalı. Tatlı meyveler veren bir hurma ağacına dayanmıştı. Ağaç düşmemek için kendini ehrama yaslamıştı. İncecik bir dal, neredeyse bir fidan, bir şimşek parıltısı ağın içinde, bir görünen bir yok olan. Züleyha'nın bütün hatırladığı çölün yıldızsız gecesi kadar siyah saçların omuzlardan akışı. Bir zindan kadar karanlık, bir kuyu kadar derin ve çölün güneşi kadar aydınlık bir bakışın tanışıklığı. Ve sonra bir gül kokusu, ve sonra gül kokusu. Bir anlık mesafede ayın 14'ü gecenin içinden nasıl geçerse öyle aydınlandı Züleyha'nın yüreği. Öyle doğdu rüyasının içindeki rüyasında Züleyha'nın güzellik güneşi. Züleyha kendini attı, uyandığında yüreğinde bir çarpıntı. Bir üfürme kalbinin tam ucunda, bir ürperti saçından topuğuna, bir hatırlama, ama görülüp de unutulmuş bir rüyayı hatırlamaktan daha farklı bir hatırlama. Dedi, bu ne tanışıklık, kimsin ey, in misin, cin misin, çık yollarıma benim sen ey, nemsin bileyim, işte yollarımı ömrüme vereyim, bu ne tanışıklık ama bildir bileyim. Hissetti uzak bir hatıradan kalbine, kalbinden bütün vücuduna ve ruhuna dolan bir tamamlanma, bütün boşlukları doldurarak yatağına akan bir su, bir yarımın bir bütünü doldurmak üzere olduğu öbür yarımı. Bildi, yarımını bulmazsa eksik kalacaktır. Bu suretin yollarıyla birleşmezse ömrünün yolları, içindeki boşluklar dolmayacaktır. Kapadı gözlerini Züleyha, gözlerinin önünde omuzlarından akan saçları, derin bir kuyu ile güzelliğin çöl güneşi. Açtı gözlerini Züleyha, suret aynasını aldı eline. Baktı gözlerinde rüyasında gördüğü güzelliğin gözleri. Tamam dedi, bildim seni, bulmak kalıyor geriye. Bilmem bana ne zaman geleceksin, ama bana muhakkak ki çöllerden geleceksin. Sabah olunca Züleyha parlak Nisan güneşinin altında bereketli Nil taşkınlarının yükselttiği suların kıyısında dolaşırken dadıcığım diye söze başladı. Dadısı gün görmüş kadın Züleyha'nın yüzüne şöyle bir baktı. Dadıcığım dedi Züleyha, bir bilsen dün gece ben. Dadısı Züleyha'nın yüzüne bir kez daha baktı. Dün gece ben düşümde ayın tam 14'ünde ve çöllerde. Ah dedi dadı, benim kızım, Mısır'ın en güzeli, sen anlat yine de içinde kalmasın. Ama şu gözlerinde açan yıldız, şu tenine konan çiçek, ben çoktan anladım. Anlattı Züleyha, dinledi dadı. Züleyha'nın hatırasında aniden boy veren esmer sarmaşığı konuştular bütün bir gün ve bütün gece. Koydular adı kendinden konulmuş bu bilişin adını. Züleyha'ya görünen Züleyha'nın yazgısı, bildiği ve mutlaka bulacağı adı aşktı. Yorgunluk bile duymadan Züleyha yorgunluğun sabahına yenik düşüp de ipek bir örtüyü çekerken üzerine. Dikkat et ama dedi dadı uğursuz bir sezgiyle. Olur ya yanılmayasın, buldum zannedip de bulmamış olmayasın. Mısır'ın en güzeli benim kızım, dikkat et. Duymadı Züleyha, çoktan uyumuştu, gözlerinde çöllerin uykusuzluğu.
On ikinci ayrımın sonu, sayfa 198.